44. düsturda kardeşlik, kardeşliğin esas alındığı yerde ihlasın olacağını ve bu çerçevede kardeşler arasındaki bu güzel duygu, ihlası netice veren duygunun neticesi itibariyle ihlası kazandıran bu kardeşlik duygusu üzerinde durulmuştu. Bir diğer husus da ihlası kazandıran, ihlas, muhtaç olduğumuz ihlas gücünü kazandıran rabıta-i mevt, yani insanın ölümü hatırlaması, ölümünü düşünmesi, kendisinin ve dünyanın ölümünü düşünmesi ihlası kazandıran sebepler ve düsturlar arasında sayılmıştı. Bu hafta ihlası kazandıran değil de ihlası kıran, insanın ihlaslı olmasına mani olan bir takım haller var, bir takım hususlar var. Bunları zikredeceğiz ve hemen 21. lemadan ihlası kıran ve riyaya sevk eden pek çok sebepler var diyor. Pek çok esbaptan birkaç tanesini beyan edeceğiz. Bunlardan birincisi, menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet. İhlası kıran mani, sebep. Menfaat-ı maddiye cihetinden gelen rekabet yavaş yavaş ihlası kırar. Hem neticeyi, hizmeti de zedeler. Hem o maddi menfaati de kaçırır. Evet, hakikat ve ahiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikati ihlaslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle onların hacat-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için sadaka ve hediye gibi maddi menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla, lisan-ı hal ile dahi istenilmez, belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlası zedelenir diye ihlası kıran birinci sebep olarak bunu böyle zikrediyor. Evet, Kenan hocam var yanımızda hemen.
İhlas denildiği zaman tabi samimiyet, şahibelerden uzak, içtenlik ve aynı zamanda da Cenab-ı Hakk'a yakın olma, sırf yapılan şeyler kişinin kendi menfaatine dayalı olarak değil de Allah rızası güdülmüş bir tarzda yapılma hadisesi akla geliyor. İhlas bunların ifadesi, yani saflığın, samimiyetin, içtenliğin bir ifadesi ihlas. Şimdi baştan buraya kadar düsturlar hep görüldü. Şimdi bundan sonra da ihlasın neler kırar acaba? İhlasın karşısında ihlasın düşmanları nelerdir? İhlasın insan iş dünyasından söküp atan, zedeleyen, paramparça eden şeyler nelerdir? Tabi burada birkaç madde, birçok şeyin içerisinde birkaç tane madde işleniyor. Onlardan birisi sizin az önce okuduğunuz maddi menfaat. Maddi menfaate dayalı eğer hareket edilirse, maddi çıkara dayalı hareket edilirse işin altında rekabet çıkar. Rekabette yavaş yavaş ihlası kırar. Farkına varmadan da olsa içinde rekabet duygusu varsa insanların, bu insanın ihlasını kırar. Peki hikmetin, hizmetin neticesi ne olacak? Sonuç, meyve, semere. O da zedelenir tabi. Evet, insanın maddi menfaatini de bir noktada da kaçırır. Elinden çıkar gider. Maddi menfaati, maddi çıkardı. Netice itibariyle eline çıkmış, gitmiş olur. Tabi sosyal hadise içerisinde insanlar birbirine dayalı bir şekilde eğer kutsi bir hizmetin etrafında halellenmişler, birbirine destek vererek eğer bir neticeye doğru ilerlemeye gayret içerisindelerse insanlar, o birbirine dayalı bir tarzda hareketi zedeleyen rekabettir. Yani insanları birbirine adeta düşürür. Bu rekabet hissi bir başkasını, karşıdaki muhatabını yok eder, paramparça eder. Yani nasıl yok eder? İş dünyasında önce temenniler başlar, daha sonra zaten yavaş yavaş kırar diyor. Ondan sonra da bu rekabet duyduğu şahsa karşı elinden, yani içinden gelen şeyi yavaş yavaş dışarıya da vurmaya çalışır, onun ayağını kaldırmaya çalışır vesaire. Tabii bu hareket de hoş karşılanmayacağından dolayı insan bir noktada başkaları tarafından da soğuk karşılanır ve çevresini de kaybeder, maddi çıkarlarını da kaybeder. Bu tarzda düşebilir insan. Tabii burada bir nokta dikkate verilmiş, az önce okuttuğunuz yerde bir tanesi odur. Mesela sırf ahiret için hizmet eden, Allah rızası için Kur'an'a, imana hizmet eden insanlara karşı gerçekten bu millet, dindar millet bir yardım hissini içinde devamlı taşıyor, onlara yardım etmek ister. Gönlünden ne koparsa vermek ister, bu dindar millet öyle demeyen. Şimdi niye bunu veriyor? Bu para kazanmaya bizim gibi uğraşırsa vakit bulamaz, dolayısıyla imana, Kur'an'a hizmet edemez. Onun için ben bunları maddi noktadan destekleyeyim der. Maddi imkanları müsait olan insanlar yardım elini uzatır bu tip insanlara. Şimdi yardım elini uzattığı zaman tabii muhataba bunun, yani o hizmetin içinde bulunan bir takım insanlar da bunlara el uzatacak, alacak bunları.
Evet.
Şimdi alıp almama konusu, bir zaman kendi hayatına bakıyorsunuz ki böyle bir şey yapmamış. Kendisine yardım teklif eden kimselere karşı bana niye veriyorsunuz bunu? Beni salih bir insan olarak mı görüyorsunuz? Halbuki ben kendimi salih bilmiyorum. Kabul edemem demiş. Yani ben kendimi salih bilmiyorum, o halde sizin yardımınızı kabul edemem. Eğer ben kendimi salih bilsem,
o zaman riya olur.
O zaman da yani kendisini salih bilen insan ki riyaya girer yani bu. Çünkü kendisi ben salihim diyen insanın salahatinin olmadığına, salih olmadığına delildir o. Çünkü hiçbir zaman salih insan ben salihim diyemez yani. Şimdi o zaman bende diyor, ben salihim desem diyor, bu defa benim diyor adamı salahıma delalet eder. O halde sizin yardımınızı gene kabul edemem diyor. Dolayısıyla hiç yardım almamış. Yani kendi yağıyla kendisi kavrulmuş, iktisat bereketiyle çeşitli yerlerde zaten anlatmış bunu. Hatta niçin, nasıl geçiniyorsun diye sorulara verdiği cevaplarda bütün maddi envanterini çıkartıp teker teker madde madde saymıştır. İşte şu kadar benim malım var, şuradan geldi bu, şuraya harcadım, şuraya harcıyorum gibi. Şimdi bu tabi bir zamanı kendi şahsında değildi ama bu milletin içerisinde herkes Bediüzzaman gibi olamıyor gerçekten. Yani Bediüzzaman Hazretleri bir noktada belirli bir yerlerde kendisi maddi noktayı da temin edebilecek bir takım gayretler içerisinde bulunmuş. Allah ona nasip etmiş. Ama herkes de böyle olmayabilir. Şimdi bu maddi yardımları alabilecek konumunda olan insanlar, eğer bu maddi yardımları, ah bu millet bana bir yardım etse de, 5-10 kuruş param olsa da, işte rahat etsem diye eğer iş dünyasından geçiriyorsa, işte size ihlası kıran, hani az önce söyledik ya, iç dünyamızdaki o samimiyeti paramparça etmeye gayret gösteren bir virüs içimize girmiş demektir. Bunu bekliyorsak biz, o maddi menfaati bekler hale gelmişsek, kimse artık bu iman, Kur'an hizmetinde bulunan insan olarak, eğer bunu bekler hale gelmişsek, o zaman ne olur? Bu kırılır. Şimdi, bu şunu da doğuruyor, rekabeti de doğuruyor tabii ister istemez. Karşıdakine bir rekabet hissini doğuruyor. Birisi bir arkadaşına tutuyor, bakıyor aynı hizmette bulunan arkadaşına bir yardım geldiği zaman, keşke bana da gelseydi. Bu defa kendisini ön plana çıkartmak istiyor. Niçin ön plana çıkartmak istiyor? İnsanlar yardım ona da kaydırsınlar. Ne oldu bu defa? Ta ihlas düsturlarının ilk başında amaliniz rıza ilahi olmalıdır. Yani hareket hedefiniz, sizin hareketiniz Allah rızası için olmalı. Neticede Allah rızasına kavuşmaktır hedefiniz. Yoksa maddi nokta değil. Böyle bir şey iş dünyaya girerse senin rekabet hissiyle hem kardeşinin arasındaki o irtibatı kopartıyorsun, hem de Cenab-ı Hak ile olan o irtibatı kopartıyorsun. Senin hedefin Allah rızası değil, bir defa o maddi menfaata ulaşabilmek demektir. Onun için bu noktaları kesmek lazım iş dünyanda. Bediüzzaman'ın hayatı çok güzel bir örnek bu noktada. Yani siz bana niçin bunu veriyorsunuz? Salih diye. Kur'an-ı Kerim hizmetkarı veriyorsunuz. Ben kendimi salih kabul etmiyorum, o halde vermeniz manasız. salih desem kendime, benim salih olmadığını delalet eder. O zaman gene beraberseniz gibi şeylerle meseleyi kesmektir. Ama çok muhtaçsa bir noktada mustar duruma düşmüşse Bismillah diyerek onu almak ama yerinde kullanmak yani. Alarak yerinde, kendi menfaatine değil. Birinci kısmı işte bu. Çünkü ayet-i kerimede geliyor. Hak'tan gelen yani yardım beklenilmez, istenilmez hatta yani böyle. Belki halk tarafından verilebilir ama ihtiyaç duyuluyorsa ona tam yerinde kurulmak kaydıyla, kullanılmak kaydıyla bu kapıda İslamiyet'te tabii kesilmemiş. Ama siz o maddi menfaati elde etmek için bir takım gayret içine giriyorsanız, yani iş dünyanızda böyle bir maddi menfaat beklentisi varsa Allah rızası için olmaz bu. Onu kazanmak için. O zaman ne işe yaparsınız, çarparsınız? Ayet-i kerimede var. Vela teşteru bi ayati semenen kalila. Allah'ın ayetlerini çok ucuza satın almayız. Karşınıza çıkar sizin o. Bu defa ameli tam olarak yapılan o işlemi tam olarak iptal etmese bile kısmen iptal edebilir. Onun manevi cihetinden insan bir kazanç fazla sağlayamaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu Kur'an-ı Kerim'deki söylediği o prensipleri, hakikatleri insanlara ulaştırıyorsunuz. Siz onu ulaştırırken Allah için yapmanız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim o içtenliği, halis noktayı ister daima. Saflığı ister. Ama siz bunun karşısında eğer o saflığı bırakıp da bir takım maddi çıkarlar noktasında, hani burada tabir çok ağır düşer ama sanki Kur'an tüccarlığı yapılır gibi haşa. Yani bu noktaya doğru insan giderse olmaz tabii. Kur'an tüccarlığı. Yani içindeki bilgiyi insanlara siz bir menfaat karşısında satmaya doğru gidiyorsunuz. Yok öyle bir şeyi kabul etmez Kur'an-ı Kerim. Allah'ın ayetlerini ne diyor? Vela teşteru bi ayati semenen kalila. Allah'ın ayetlerini düşük bir fiyata satmayınız. Düşük bir fiyata da satın almayınız. Aksi o. Evet işte burada bir ayet-i kerime nehyediyor. İşte ameli kısmen kırar, belki de yok eder. Evet. Bundan sonra bir paragraf daha var.
İşte bu maddi menfaati arzu edip muntazır kalmak.
Yani onu bekler halde olmak iş dünyasında.
Sonra nefsi emmare, hotkamlık cihetiyle o menfaati başkasına kaptırmamak için hakiki bir kardeşine ve o hususi hizmette arkadaşına karşı bir rekabet damarı uyandırır.
Evet.
İhlası zedelenir. Hizmette kutsiyeti kaybeder.
Kutsiyet yani sırf Allah rızası için yapılma hadisesi. Kutsi olma. Yani meseleyi Cenab-ı Hakk'a bağlama. Yapılan işi. Kutsiyet o. Kutsallık o.
Harekete geçiren sebep ve gaye,
gaye o.
Tamamen Allah'ın emretmiş ve hakla hakikat olmuş olması.
Olmuş olmasıdır ki bu kutsiyettir. İşte kutsilik budur yani. Evet.
El hakikat nazarında sakil bir vaziyet alır.
Yani kutsiyeti kaybeder rekabette.
Evet.
Gerçekten gerçekleri bilen insanlar nazarında da sakil karşılanır. Yani soğuk karşılanır. Evet.
Yani manen kaybettiği gibi maddi menfaati de kaybeder. O hedefine de ulaşamaz. Tabi buradaki konumu yukarıda paragrafın başında 2-3 paragrafta bahsedildiği gibi hakikat ve ahiret için çalışan özellikle eğitim, Kur'an'ın anlaşılması, anlatılması, dini konuların demek daha bir özel bir yeri var burada yani herkes. Yani
din konusu hassas bir konudur. Kur'an konusu çok hassas bir konudur. Yani küçücük bir şeyi şeye tahammül edemez, mikroba tahammül edemez. Mesela göze kaçan bir küçücük toz parçacığı insana çok zarar verir yani. O toz parçası başka yerlerden insanın değse, mesela ağzından, burnundan veya herhangi bir yerinde mesela girse o kadar zarar verir. Ama göze o kadar bir şey girdi mi hassas ya çünkü. Yani hemen bize belli olur o. Bütün vücut harekete geçer. Bu da göz kadar hassas bir yerdir yani. Küçücük bir tozu kaldırmaz. Başka bir yerde rekabet belki methedilebilir. Rekabet insanı belki kalkınmasına vesiledir. Ticarette mesela rağbet edilen bir şey olabilir. Veya başka bir şeyde rekabet, mesela ilmi noktada yarış, rekabet halindeki yarış bir noktada kalkınmaya da vesile olabilir. Yani rekabetin tam karşısında olmamak lazım. Bir noktada rekabette mesela düşmana karşı siz rekabetkarane davransanız bu defa siz düşmana geçebilirsiniz. Güzel bir şeydir. Allah insana rekabet hissini vermiş. Ama o rekabet burada kullanıldığı zaman işte göze küçücük bir toz parçacığı değil de koca bir toz parçası böyle çakıl kaçmış kadar insanın gözüne şey yapar, zarar verir. Çünkü Kur'an-ı Kerim hassas bir bölgedir. Böyle şeyleri kabul etmez. Mesela rekabet hissi burada kullanılmaz yani.
Evet.
Hem maddi noktayı kaybedersin. Başka yerde belki maddi noktada rekabet etsen kazanırsın da burada o maddi noktayı da kaybedersin. Burası çünkü hassas bölge.
Evet.
Kur'an hizmeti denildiği zaman, din, iman denildiği zaman öyledir. Yani Müslümanlar bakıyoruz İslam dünyasına genel olarak, sadece bizim Türkiye'ye örnek vermeyelim de İslam dünyasına bakıyorsun. Yani bu noktada bazı zafiyetlerden dolayı hem itham'a vesile olmuşlar. Zafiyetler var yani genelde. Çünkü din yavaş yavaş zayıflamaya yüz tuttuğu zaman bir takım hastalıklar, unsurlar da çıkıyor. Yani virüsler de çıkıyor. Yani. İşte bakıyorsunuz ki İslam dinindeki bu zafiyetten kaynaklanan böyle rekabet hisleri, bu maddi menfaatler, ondan sonra vesaireler ihlası kırıyor. Netice itibariyle bakıyorsun bir arpa boyu yol da alamamışlar o kadar gayretler neticesinde. Hem maddi noktadan bakıyorsun çok bir şey elde etmişler ve o kadar çok şey de elde etmemişler. Yani perişan bir vaziyete girmiş. Birçok kesim böyle.
Evet.
Ama burada şu ince noktayı yakalayan insanlar fırlamışlar, sıyrılmışlar, gitmişler. Evet. Ve bakıyorsun ki yani yaptığı hizmetler göz doldurucu. İnsanlar rağbet gösteriyor öyle. Niye? Çünkü peşinde bir maddi bir çıkar yok. Peşinde işte şu yok, rekabet yok. İnsanlar birbirlerine kenetlenmişler. Hiçbir çıkar, maddi menfaat olmadan bir bakıyorsunuz ki insanlar biri diğerine canını verecek kadar bağlı. Biri diğerine bütün varlığını verecek kadar yardım ediyor. Yani böyle şey kenetlenmiş bir vaziyette tabii bir cemaat şeklinde devam edip gidiyor hizmetler. Maddi noktaya bağlanarak maddi nokta yani iş dünyasında varsa o beklenti varsa o dışa mutlaka bir gün vuracaktır. Hareketlerine yansıyacaktır. Hiç vurmasa bile o niyet bir başkası tarafından hissedilecektir yine de. Yani bir şekilde hissedilecektir. Sakil ve soğuk karşılanacaktır. Yani kardeşler arasında bu hizmette omuz omuza veren insanlar arasında bir gedik açmadır bu. Çok büyük zarardır bu. Yani zarar kendine gelse bir şey değil. Kur'an gibi çok kutsi, Kur'an gibi temiz, semadan gelmiş, arş-ı azamdan gelmiş bu Kur'an-ı Kerim'e leke getireceksin demektir. Senin şahsında ona geliyor. Yani çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i senin şahsında tanıdıkları için belki ona gelebilir.
Buradan şöyle bir paragraf açabilir miyiz? Maddi menfaat beklenilmez. Beklenilse zaten ihlası kırar. Yani bu noktada İslam tarihinde çok daha ötelere gitmeden insanlık tarihinde de çok örnekleri vardır da bugün insanlığa yani bir takım buluşlar, bir takım fikirler ve teoriler geliştirerek faydalı olan, müsbet ilimlerde de faydalı olan insanlar var. Onlara çok girmeden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve Bediüzzaman üç tane isim hatırıma geldi. Şimdi geçtiğimiz vefat sene-i devriyesi dolayısıyla mesela yakın dönemde Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatı çok anlatıldı, yorumlara kadar da geldi ve işte terekesinin yani vefat ettiğinde geriye kalan şeylerin bir sepete sığdığını görüyoruz. İşte Vehbi Vakasoğlu Osmanlı insanı anlattı, orada da Osman Gazi çok dikkatini çekmişti. Yani böyle çatallarla, kaşıklarla sayılabilecek bir terekesi var. Koca 600 yıl yaşamış Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman Gazi'nin geriye bıraktığı şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımız zaman orada da işte geriye diyor ben Kur'an'la sünnet bıraktım zannediyorum maddi
miras olarak yani,
miras olarak geriye bırakmamışlar ve bunlar insanlık tarihinde peygamberlerin zaten çok özel yeri var aleyhisselam ama diğer insanlara da baktığımızda köşe taşı bunlar yani insanlığın örnek aldığı ve insanlara tesir eden işte devlet kurmuş işte şu kadar çadırdan devlet kurdu diyoruz ya da günümüzde Bediüzzaman Hazretleri çok sevilen istifade edilen bir şahsiyet kitabından kendisinden hayatından niye büyük bu insanlar niye büyük devletler kurdular niye bugün insanlığın beşte birisini İslamiyet çok ortada gölgesiz misaller var.
Evet. Burada misaller geliyor şimdi teker teker canlandırıcı enteresan misaller evet. De var sizin dediğiniz gibi o İşte bu hakikatler demek tatbik edilmiş ki orada netice alınmış yani o büyük zatlar tarafından.
Evet. Bir diğer husus Bediüzzaman Hazretleri mesela sadaka dinde teşvik edilmiş.
Hı hı.
Ama bu zamana özel bir durum olaraktan burada bir hassasiyet oluşmuş. Diyor, tenkit almış. Ne olmuş? Ha, bazıları biraz önce bahsettiğimiz zafiyet var insanlarda. Oluşabiliyor. Ha, o zaman ne olmuş? Buradan yara almış. Bu beklenti oluşmuş. Toplumda tenkide varan, yani alimler ne diyor belirli zaman? Ulema ilimlerini geçim vasıtalarına alet ettiklerinden dolayı tenkit almışlar. O zaman bu onların bu hali anlattıkları hakikatleri ucuzlatmış. Tesir etmemeye başlamış topluma. Onun için diyor tekrar o hakikatların tesir etmesi için, yani ihlastaki kuvveti arkasına alabilmesi için bu sırrı yakalaması lazım. O ithamların boşa çıkarılması lazım. Onun için din sadakayı ya da yardımlaşmayı, hediyeleşmeyi emrettiği halde emredilen bir hususu tatbik etmemiş hayatında, kaldırmış. Özel bir durumdan yara almış çünkü bu konu. Yani tıpkı su içmek normalde iyidir ama bir insan hasta olduğu zaman o suyu içmesi bir dönem için yasaklanabilir. Yani Allah'ın helal ettiği suyu sen nasıl yasak ediyorsun diyemeyiz doktora. Neden? Dünya hastalanmış, bir problem var. Bunun için bir dönem suyu çok az içmesi lazım ya da içmemesi lazım bir dönem. Burada da böyle bir misalle, yani madem ki maddi menfaat bekleme, alma ve bu konuda tenkitler söz konusu olmuş, buna karşılık fiili bir cevap Bediüzzaman'ın hayatında görüyoruz. Ta ki hakikat gölgelenmesin.
Evet. Programımızın yarısına kadar geldik, ulaştık. İsterseniz kısa bir ara verelim. Bunların örneklerinden de bahsederek biraz daha canlanmasına vesile olsun. Çünkü misaller var, çok nefis misaller geliyor. Bu noktayı bize açacak. Ve ondan sonra ihlas ettiren ikinci engel de var burada. Bir üçüncüsü de var, anlatılmıyor burada ama biz bu hafta bunlar üzerinde duralım isterse Fethi Bey. Önümüzdeki haftaya şu ihlası kazanan sebepler arasında bir nokta var. Bunu da hatırlatarım bu arada. Birincisi Rabıta-i Mert'ti. Geçen hafta ben bulunamadım. Bir seyahat münasebetiyle size bıraktık bunu. Onu işlediniz. Sağ olun. Yani ben de şey yaptım. Uzaktan geldim ki herhalde başarılı olmuşlardı. Sizi tebrik ediyorum. Burada ölüm, Rabıta-i Mert var. İhlası kazandıran. İkincisi de ne vardı? İhlası kazandıran hadiseler arasında şöyle diyelim, yani huzur daimi kazanmak ya da akrabiyeti ilahiyenin çok ziyade inkişaf etmesi. Bu iki tabir biraz anlaşılması ilk etapta zor gibi geliyor ama yani daima kendinizi Allah'ın huzurunda hissedebilme hadisesidir. Bu imanı güçlendirmekle kazanılabilecek, elde edilebilecek bir sonuçtur. Zaten bakıyorsunuz ki bütün insanlar o noktada derinlik kazanabilmek için gayret sarf etmişler. İslami ekollere bir bakıyorsunuz ki, yani mesela işte tasavvufa bir bakıyorsunuz ki orada derinlik kazanmak için bütün gayretiyle...
Ya büyük hedef o.
Büyük hedef o. Yani huzuru daimi diyor. Daima Allah'ın huzurunda hissetmek. Allah'ın murakabesi altında, gözetimi altında olduğunu hissedebilmek. Zaten öyledir de senin hissetmen önemlidir. Bunu hissetmek ya da sahabi gibi akrabiyet-i ilahiye, Allah bize bizden daha yakındır. Bunu her baktığımız yerde görebiliyorsak, Allah'ı her yerde yani onun tecellisini, onun özünü eğer bulabiliyorsak, işte bu nokta bizim ihlası kazanmamıza vesile olabilir. Allah'ın daima huzurunda hissettirebilecek, işte Allah'ın bize olan yakınlığının çok inkişaf etmesi, çok yakından hissedilmesi meselesi üzerine önümüzdeki haftaya duralım. Şimdi şu anda biz ihlası kıran, ihlası darmadağın eden, ihlas denilen şeyi ortadan kaldıran işte engellere misaller de var burada. Onların üzerinde biraz duralım, o canlansın. Daha sonra işte öbür taraftaki o ihlası bizi gerçekten kazandıracak noktalara gidelim. Önümüzdeki haftadan itibaren. Tabii bu artık ihlas adı altında olmayacak. Ama artık normal bir şekilde imanda derinlik kazandıracak, belki o noktaları bir metot olarak açabilecek bir noktaya girmemiz lazım.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz 21. Lema İhlas Risalesi'nden bir bölümdü. Birinci bölümde, programımızın birinci bölümünde... İhlası kıran bir mani olarak maddi menfaat ve ehli hizmet arasındaki rekabet duygusunun ihlasa engel teşkil ettiği, ihlası kıran bir sebep olarak vurgulandı. Hemen bundan sonra, her neyse bu hamur çok su götürür dedikten sonra, hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek iki misal söyleyeceğim diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu kıran manileri vurguladıktan sonra yine bütün mesele ihlası elde etmek yani.
Evet.
Bunun örnekleri geliyor. Ve tekrar cümleyi okuyacak olursak, hakiki kardeşlerimin içinde sırrı ihlası ve samimi ittifakı kuvvetleştirecek misaller olarak başlığı koyuyor ve birinci misal. Ehli dünya büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için, hatta bir kısım ehli siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin, yani toplum hayatının mühim amilleri ve komiteleri iştiraki enval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Yani ortaklığı.
Mal ortaklığı
yani şirketleşme. Evet. Hatta şirketlerin bugün dünya çapındaki büyük şirketlerin
birleşmesi,
evlendiğini söylüyorlar. Yani. Holdinglerin dahi kendi aralarında birleşmelerinden bahsediyor. Evet. Dev firmaların dünya çapındaki. Ha, bu birlikteliğin sırrını anlamışlar ki bu yola başvuruyorlar. Oradaki kuvveti sezmişler.
Evet.
Birlikte olmanın getirdiği artıları, pazar payını artırma gibi maddi anlamda. Bu hususu kendilerine bir rehber etmişler. Bütün suistimalat ve zararlarıyla beraber harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar.
Evet.
Kim? Ehli siyaset, ehli ticaret ve dünyevi bir takım maddi meseleler üzerinde giden fert ya da kuruluşlar. Bu beraber olma, yardımlaşma, ortak olma, birlikte hareket etmekteki o büyük sırrı anlamışlar. İştirak ile mahiyeti değişmez. Her birisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette malik hükmündedir. Fakat istifade edemez. Yani burada iştiraki envalin çok zararlarıyla beraber iştirak ile mahiyeti değişmez. Bu cümleyi biraz...
Yani mahiyet itibariyle siz bir mesela şirkete dahil oluyorsunuz, belirli bir miktar para yatırıyorsunuz. Bu paranız sizin gene aynı para. Burada değişen bir şey yok. Ve arada ortaklıklar neticesinde bazı zararlar da söz konusu olabiliyor. Fakat yeküne, neticeye baktığınız zaman çok büyük işler, atılımlar yaptığı için, yatırımlara girişildiği için oradaki kazanç daha fazla oluyor. Yani büyük maddi neticeler çıkabiliyor orada. Bu neticede yani sen de kazan ben de kazanayım tarzına geliyor bu iştirakta. Her iki cihette bu birleşmelerden sonuç itibariyle bir yekün elde etmiş oluyorlar. Bu yekünler büyük oluyor. Tek başınızı siz belki köşede, kıyıda köşede kalmış, belki hayatını zor devam ettirebiliyorsun ama bu iştiraklar, işte bu birleşmeler büyük neticeler doğurabilir. Evet.
Bu iştiraki enval düsturu, bu mallardaki beraber ortaklık prensibi, uhrevi amellere girse, uhrevi faaliyetlerde, işlere,
ahirete ait işlerde
olsa, zararsız, azim menfaate medardır.
Evet.
Zarar olmadığı gibi çok büyük bir menfaate, her bir katılımcı için diyelim, her bir ortak için çok büyük bir menfaate sebeptir. Çünkü bütün enval o iştirak eden her bir ferdin eline tamamen geçmesinin sırrını taşıyor.
Yani maddi meseledeki ortaklıklarda mesela siz ne kadar para veriyorsunuz? Diyelim ki 10 milyar para yatırdınız. Yani bir ortaklığa gidiyorsunuz. Öteki de 10 milyar yatırdı. Bir başkası da 10 milyar. 3-5 kişi kazandınız. Bir araya geldiniz. Ve bir şirket oluşturdunuz. 50 milyara sahipsiniz. 40-50 milyar. Şimdi herkesin 10'ar milyar zaten yatırdığı kadar parası var burada. Yani bir şirket dağılsa 10 milyarı geri çekiyorsunuz siz. Ama manevi şeylerde böyle değil işte. Alttaki gelecek olan misalde o çok net bir şekilde açıklanıyor. Böyle değil. Yani siz 10 milyar yatırıyorsunuz. Herkes 10 milyar yatıyor. 5 arkadaş yatırdınız 50 milyar oldu. 50 milyar tamamı senin hissen gibi oluyor. Manevi şeylerde böyle. Halbuki maddi şeylerde 10 milyar yatırmışsın. 10 milyar hissen var. Manevi şeyde 10 milyar yatırmışsın. 5 tane arkadaş da 10 milyar yatırmışsa 50 milyar yapıyor. Herkesin cebine 50 milyar giriyor yani.
Evet.
Yani böyle bir kazancı var. Daha büyük bir kazanç elde edebilir.
Bunun anlaşılması için de orijinal bir misal var burada. Hı hı. Nasıl ki 4-5 adamdan iştirak niyetiyle biri gaz yağı, biri fitil, biri lamba, biri şişe, biri kibrit getirip lambayı yaktılar. Bu eski usul gaz lambasını misal veriyor. Evet. Belki bugünkü misale tatbik etsek, yani birisi kablo, birisi ampul, birisi duyu vesaire gibi yani.
Evet.
Herkes bir parçasını getiriyor ve sonuçta lamba yanıyor.
Evet.
Lambayı yaktılar 4-5 tane adam. Her biri tam bir lambaya malik oluyor.
Evet.
O iştirak edenlerin her birinin bir duvarda büyük bir aynası varsa, her birinin noksansız, parçalanmadan birer lamba o oda ile beraber aynasına girer.
Hı hı.
Evet, misal burada bitiyor.
Ve diğer bir misal.
Aynen öyle de
açıklaması evet.
Evet. Aynen öyle de envali uhreviyede. Uhrevi
yani ahirete ait işlerde.
Evet. Evet. Sırrı ihlas ile iştirak ve sırrı uhuvvet ile tesanüt.
Yani burada sırrı ihlas dediği hep ihlasın sırrını dört madde şeklinde gördük. Dört tane temel prensibi vardı. Bu prensiplere tatbik edildiği bir ihlas
evet.
ile bir de iştirak olması lazım. Yani siz bir hizmette bulunuyorsunuz, aynı kulvarda gidiyorsunuz ve hedefe doğru varacaksınız. Ahiret işi ama bu. Bir araya gelerek yapıyorsunuz. Tek kişi yapmıyorsunuz da birkaç arkadaş birleşiyorsunuz. 3-5 arkadaş, 10 arkadaş vesaire. Bir iştirak oluyor yani. Bir şeyi, bir neticeyi elde edeceksiniz. Ondan sonra, bir de bu arada sırrı uhuvvet olması lazım. Tam kardeş. Ama aslı saadetteki kardeş gibi yani. Birbirine düşman kardeşler değil bunlar. Birbirine kenetlenmiş. Yani sirrün ala enfüsiyim diye ayet-i kerimenin tarif ettiği bir kardeşlik bu. Yani maddi noktalarda kardeşini daima kendine tercih ediyorsun. Sen kendini değil de kardeşini düşünüyorsun. Böyle bir kardeşlik ve tesanüt diyor. Tam kaynaşma. İç içe. Ve sırrı ittihat. Bu ittihat birleşme ile teşekkül mesai. Bir de vazife taksimi var. Hani birisi fitil getirdi, birisi gaz yağdı, birisi işte başka bir şey, şişesini getirdi falan. Kibrit getirdi, lambayı yaktı.
Evet.
Yani teşekkül mesai diyor. Mesaide ortaklaşma. Çalışmada ortaklaşma hadisesi.
Evet.
Evet.
O iştirak-ı amelden hasıl olan umum yekün ve umum nur her birinin deftere ameline bir tamamiha gireceği el hakikat arasında meşhut ve vakidir.
Öyle olmuş. Yani manen el hakikat dediği bunu manevi cihetleri bizatihi görenler bunu bize haber veriyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'de aynı şeyi bize söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Hazreti Şehitler'de onu görüyorsun. Sahabe hayatında onu görüyorsun. Ve bir avuç sahabe bütün dünyaya İslamiyet'i duyurabiliyor yani.
Yani o ihlas ve işte yukarıda saydığı o sırrı uhuvvet, tesanüt, ittihat, teşrikül mesai bütün bunların sonucunda da üs'at-ı rahmet ve kerem-i ilahinin muktezasıdır.
Evet.
O özellikleri gösteren bir insana Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli ediyor.
Tecelli ediyor.
Onlar onu celbediyor çünkü. Ve Cenab-ı Hakk'ın ikramının da gereğidir. Yani kerem sahibi olan bir Allah-u Teala'nın demek ki.
Yani tabii burada vüs'at-ı rahmet diyor. Allah'ın rahmeti çok geniştir. Yani siz madem 3-5 kişi bir araya geldiniz halisane, samimi vazifelerken de aranızda taksim etmişsiniz. Birbirinize ayağına sabun, ayağının altına sabun koymak yerine yardım ediyorsunuz. Kenetleşmişsiniz. Bir hedefe doğru siz gayret sarf ediyorsunuz. O halde her birinin gayreti nispetinde değil de bütün elde edilen o sonuç nispetinde Allah'ın o geniş rahmetinden sana neticeler veriyor, meyveler. Hem dünyada bunu görebiliyorsun hem ahirette görebiliyorsun. Bir de kerem-i ilahi böyle de iktiza etmesi lazım. O sonsuz kerem. İkram yani. Allah'ın ikramı.
İşte ey kardeşlerim, sizleri inşallah menfaat-ı maddiye rekabete sevk etmeyecek.
Bu teminatı da veriyor. İnşallah böyle bir şey olmayacak.
Fakat menfaat-ı uhreviye noktasında bir kısım ehli tarikat aldanlıkları gibi sizin de aldanmanız mümkündür. Fakat şahsi cüz'i bir sevap nerede? Mezkür misal hükmündeki, yukarıda bahsedilen misal hükmündeki iştirak-ı amel noktasında tezahür eden sevap ve nur nerede? Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani asıl bizim bugünkü sohbetimizin temelini oluşturan husus neydi? İhlası kıran sebepler. Ve ihlası kıran sebep Kur'an hizmetinde, iman hizmetinde, hayırlı işlerde, uhrevi hizmetlerde çalışan insanların arasındaki maddi menfaat. Hı hı. Ve bunun netice verdiği rekabet. Evet. İhlası kıran manilerdi. Hemen sebebinde 2-3 tane misalle, yani rekabeti, o ihlası kıran yarayı, sebebi, tedavi edici merhemi de sanki beraberinde hemen akabindeki misallerle takdim etti burada. Bana öyle geliyor. Yani evet. Bu bir problemdir, yaradır. İhlası kıran bir sebep var ortada. Bunu ortaya koyduktan sonra hemen onun da çözümünü tekrar mahiyetinde de belki, çünkü aynı konular daha önceki ihlası kazandıran bölümlerde de özetlenmişti. Bir başka perspektiften, orijinal misallerle, bir lamba misaliyle açıklamış oldu, tedavi etmiş oldu. İhlası tekrar kazanmamıza yol açtı.
Evet. İkinci misale geçelim hemen isterseniz.
Ehli sanat, netice-i sanatı ziyade kazanmak için iştiraki sanat cihetinde mühim bir servet elde ediyorlar. Hatta dikiş iğneleri yapan 10 adam ayrı ayrı yapmaya çalışmışlar. O ferdi çalışmanın her günde yalnız 3 iğne o ferdi sanatın meyvesi olmuş. Sonra teşrikül mesai düsturuyla 10 adam birleşmişler. Önce tek tek çalışırken sonra birleşmişler.
Yani başta böyle bir birleşmeyi anlatıyordu. Birleşme neticesinde ne yapıyor? Maddi menfaat yerine manevi menfaatler elde edilebiliyor. Hatta maddi menfaatler bile elde edilebiliyordu. Şimdi burada teşrikül mesai diyor. Burada vazife taksimi var yani. Görev taksimatı yapıyor. Herkes ne yapıyor? İşte hangi şeyde kabiliyeti gelişmişse o noktada kendisini ortaya koyuyor. Diğeri de bir noktada gelişmiş. Bir şöyle, yani takım oluşturmuş burada. Ekip oluşturmuş. Böyle bir ekip. Şimdi buradaki o ekibin, yani vazife taksimatının sanatta nasıl bir netice verdiğini, dolayısıyla böyle hizmetlerde nasıl netice verebileceğini gösteriyor bize.
Evet. O 10 adam bir araya gelmişler, birleşmişler. Evet. Biri demir getirip, biri ocak yandırıp, ocakı yandırma görevini almış. Biri delik açar, iğne yapacaklar ya, birisi de deliğini açar. Evet. Biri ocağa sokar, biri ucunu sivriltir ve hakeza. Görev bölümü yapılır. Her birisi iğne yapmak sanatında yalnız cüz'i bir işle meşgul olup iştigal ettiği hizmet basit olduğundan vakit zayi olmayıp o hizmette meleke kazanarak gayet süratle işini görmüş. Sonra o teşrik-i mesai ve taksim-i amal düsturuyla olan sanatın semeresini taksim etmişler. Her birisine bir günde 3 iğneye bedel 300 iğne düştüğünü görmüşler. Bu hadise ehli dünyanın sanatkarları arasında onları teşrik-i mesaiye sevk etmek için dillerinde destan olmuştur. Herkes bunu tekrar etmiş dilinde.
Medeniyetin kalkınma prensipleri arasında çok bir şekilde bunlar zikredilmiş, çok dile getirilmiş, dillerine destan olmuş diyor. Yani bu iki unsur devamlı şey yapılmış. Yani birincisi şirketleşme, ikincisi yani kabiliyetlerin birleştirilmesi. Bu iki şey gerçekten kabiliyede. Çünkü bir insan bir şeyde ne kadar çok çalışırsa becerisi de artar o insanın.
Meleke
kazanır. Yani öyle bir şey ki artık sanki görmeden, bakmadan, uğraşmadan, düşünmeden pratik bir şekilde yapar. Yani biz buna refleks deriz. Refleks haline geliyor artık o meleke kazanması. Hani bisiklete baştan binerken siz düşersiniz, zor zor gidersiniz. Ama bisikleti öğrendikten sonra artık daha zorluk çekmezsiniz. Bisiklet sürdüğünüzü bile unutursunuz artık yani. O hale gelir.
Evet.
Şimdi bu iki nokta vardır ki bu iki nokta ehli dünyanın diyor. Yani dünyadaki şu gelişmelerin temel iki unsuru halinde bizim önümüze geçiyor. Şimdi ahirette niye kullanmayalım bunu?
Evet. İşte ey kardeşlerim, madem umur-u dünyeviyede, dünya işlerinde, kesif maddelerde böyle ittihat, ittifak ile neticeler böyle azim yekün faydalar verir. Acaba uhrevi ve nurani ve tecezzi ve inkısama muhtaç olmayarak ve fazl-ı ilahiyle her birisinin aynasına umum nur inikas etmek ve her biri umumun kazandığı misil sevabı malik olmak ne kadar büyük bir kar olduğunu kıyas edebilirsiniz. Bu azim kar rekabetle ve ihlassızlıkla kaçırılmaz.
Evet, rekabet girdi mi yalnız dağılır bu hadis.
Evet.
Şimdi burada son iki kelimeden birkaç şey ilave etsek iyi olur. Çünkü önümüzde 2-3 dakika gibi bir zaman kaldı. Özetleme noktasında. Şimdi bakıyorsunuz ki bir hedef tayin ettiniz. Siz Kur'an-ı Kerim'in bir noktasını alıyorsunuz. O noktada Kur'an-ı Kerim'e hizmet edeceksiniz. Birkaç arkadaş bir araya geldiniz. Devam ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Yani siz o noktada uhrevi iş yapıyorsunuz. Ahirete ait bir iş yapmış oluyorsunuz. Kur'an'a ait bir iş yapmış oluyorsunuz. Siz gücünüzü birleştiriyorsunuz. Büyük bir netice elde ediyorsunuz. Bunun sevabı yekünen senin defterine geçiyor. İkincisi kabiliyetlerinizi birleştiriyorsunuz. Kabiliyetlerden de herkes çalıştığı şeyde ustalık kazandığı için orada meleke kesbettiği için, refleks hale getirdiği için meseleyi orada ne yapıyorsunuz? Siz ilerliyorsunuz. Yalnız burada şöyle bir şeyler oluyor. Birisi bir iğne getiriyor, birisi işte ocağı yapıyor, diğeri işte şunu yapıyor. Böyle bir taksim var ya burada. Bir ekip içerisinde çalışırken işte birisinin bir becerisi var, sesi güzel. Ötekisinin başka bir becerisi var, başka bir şey güzel. Onun da başka bir becerisi var, onun başka şey güzel. Böyle giderken bir de halk ile birebir irtibat halindesiniz ya, birisi halk nazarını öne çıkartacaksınız siz. Bir ses sanatçısının arkasında mesela kaç kişi olur? 10 kişi, 20 kişi olur. Onlar o güçlerini birleştirdiği için ne yapıyor? Bir ekip şeklinde o ses sanatçılarının etrafında bir şeyler oluşuyor.
Güçlü yani. Bir orkestrası,
orkestrası oluyor. He. Şimdi o arkadakiler ön plana gitmiyor, ses sanatçıları görünüyor. Bütün teveccühler ona gidiyor. Halbuki o onun başarısı arkadaki ekibe bağlı. Şimdi eğer bu benim dese işte o rekabet girer. Şöyle dese sağ olsunlar arkadaşların sayesinde bu noktaya geldik dese bu sefer oradaki o gelen teveccühü arkadakilerine yaymış olsa rekabet girmeyecek hadise. Rekabet ile işte diyor böyle elde edilen büyük neticeler ne yapmaz yani gitmemesi lazım yazık olur. Onun için hemen ihlası kıran ikinci mani var. Orada da hubbucaktan bahsediyor. Halk sevgisinde ki biz ona giremeyeceğiz bu hafta. Giremiyoruz. Bu noktada bitiriyoruz. Yani kendi o şahsiyetini halkın teveccühünü beklememek bilakis böyle bir teveccüh varsa arkasındaki bütün insanları ona devamlı taksim etmek lazım. Böyle bir noktaya eğer girilmezse tabii o da o elindeki o şey de gider. Halkın teveccühü de gider. Şöhreti arzu ediyor. Şöhret de bir gün darmadağın olur. Hiçbir şeyi pek kalmaz yani. O ekibin tamamına o gelen teveccühü, halktan gelen o ilgiyi bütün ekibe dağıtması lazım. Madem birisi o demiri getirdi, birisi ucunu sivitti, birisi ateşi yaktı, bir ortak çalışma neticesinde bir yekün ortaya çıkıyorsa o halde o yekün, o ortak çalışmanın neticesinde olduğu için o gelen teveccühler de maddi olsun manevi olsun bütün herkese dağıtılması lazım. O noktada ön plana çıkan insanlar çok dikkat etmesi lazım bu noktada.
Evet.
Halkın nazarına geçen insanlar çok dikkat etmesi lazım. Değerli dinleyiciler burada ihlasla ilgili prensipleri çok da az da olsa görmeye çalıştık. Tabii meseleler çok geniş olduğu için birçok misaller verebiliriz. Daha canlandırmak için bunları birçok yönlerden misaller getirebilirdik. Hayatın içinden misaller var. Kur'an-ı Kerim'den var, hadislerden var, İslam tarihinden var. Hatta İslam tarihinin dışında yani dünyada başarı elde etmiş insanlardan misaller var. İşte böyle Bediüzzaman Hazretleri'nin bize verdiği o iki misal gibi daha nice böyle misaller kendimizi çıkartmamız mümkün. Bunları temas ederdik, açardık ama vakit çok dar, bize ayrılan noktalar çok az.
Bir duayla bitirsek en son evet. Bu bölümü madem bugün yetişebildiğimiz kadar şey yaptık. Allahümme bihakki suretil ihlas ic'alna min ibadikel muhlisin el muhlisin amin diye sonunda ibare. Allah'ım İhlas suresinin hakkı için bizi ihlas sahibi olan ve ihlasa eriştirilen kullarından eyle.